Ayrım 27, sayfa 185. Haldun Zergenoğlu inşaat mühendisi olduktan sonra babasının işlerinin başına geçmiş, aşkta uğradığı sükutu hayali çalışarak ve iş konusunda başarı üstüne başarı ekleyerek unutmaya çalışmıştı. Ve bu konuda da oldukça yol kat etmişti. Jülide'den 8 yıl sonra evliliğe ancak razı olabildi. Babasının ortağı olan Faruk Bey'in kızı Nalan'la evlendi. İki çocuk babası olmuştu. Eşi güzel, tahsilli ve terbiyeli bir kadındı. Ne Haldun ne de eşi mutsuz değillerdi ama mutlu da değillerdi. Aşkın o heyecanını, o coşkusunu yaşayamamışlardı. Haldun'un içinde bir boşluk ve o boşluktan daha çok, daha büyük olan Jülide'ye ve kocasına karşı duyduğu kemikleşmiş kin ve intikam hissi vardı. Yıllar bu iki duyguyu asla yumuşatamadı. Hatta arttırdı ve derinleştirdi. İçinde büyüttüğü iki büyük canavarla yaşarken birçok konuda yanlış adımlar atmaya başladı. İşini ve düzenini Ankara'da kurmuştu. Daha çok devlet ihaleleriyle yürütülen büyük bir şirketin sahibiydi. İstanbul Bakırköy tarafında devletin desteğiyle, daha doğrusu Emlak Bankası'nın yürüteceği bir proje başlatılmak üzereydi. Ataköy diye geniş kapsamlı bir projeydi bu. Kısım kısım yapılacaktı. İşte bu arsayı görmek ve ona göre plan proje yapmak için İstanbul'a gelmişti. Şirketin yüksek mühendislerinden Necdet Bey bekliyordu. Yeni açılan lüks otelin pastanesinde oturmuş, yeni yeni moda haline gelmeye başlayan sütlü Nescafe'sini içerken Milliyet gazetesini okumaya çalışıyordu. Gazetede önce okumadan duramadığı Çetin Altan'ın köşesini gözden geçirdi. Sayfanın altlarına doğru ismini pek bilmediği genç bir gazetecinin küçük bir yazısı vardı. Artık 60'lı yılların sonuna gelinmişti. Bu döneme ait önemli olayların küçük özetlerini sunan bir hatırlatma yazısını kaleme almıştı. İnsan hafızası gerçekten unutmaya çok meyilliydi. Bir veya birkaç yıl evvel meydana gelen bu olaylar hiç yaşanmamış gibiydi. Genç yazar, Türkiye'de 1960 ihtilalinde yaşananlar, hiç de adil olmayan idam cezalarından sonra kabul edilen 61 Anayasası ve seçimle tekrar başbakan olan İsmet İnönü hükümetinin pek de başarılı olmayan kabinesi ve istifasını özet olarak anlattıktan sonra Suat Hayri Ürgüplü'nün güvenoyu alarak başbakan olması, ki Suat Hayri Ürgüplü'nün başbakanlığından ziyade gazetelere manşet olan oğlunun Osmanlı hanedanından bir zamanlar Irak kralı ile nişanlıyken kralın katledilmesiyle evlenemediği, Hanzade Sultan'ın kızı Fazile Sultan ile yaptığı izdivaçtı. Tüm dünyada ilgiyle izlenen bir başka olay ise Alexey Leonov'un ilk defa uzayda yürümesiydi. Memleketi acıya boğan Merzim Ufağı'nda grizi patlaması sonucu meydana gelen ve büyük can kaybına sebep olan facia anlatılıyor ve ne yazık ki diye başladığı cümleyle hiçbir şey olmamış gibi aynı şartlarda kömür çıkarılmaya devam edildiğine dikkat çekiyordu. Suat Hayri Ürgüplü'nün başbakanlığı pek de uzun sürmemişti. Siyaset arenasında yeni bir isim ortaya çıkmıştı. Amerika'dan yurda dönen genç bir mühendisin kurduğu Adalet Partisi seçimi kazanmış ve Süleyman Demirel güvenoyu alarak başbakan olmuştu. Bu genç mühendis için ne lakaplar takılıyor, ne hikayeler anlatılıyordu. Amerika'da uzun süre çalışmış olan siyasetçiye Marison Süleyman, Amerika'nın adamı gibi yakıştırmalar yapılmıştı. Şahsına münasır bir liderdi ve meydanları insan toplamasını çok iyi beceriyordu. Halkın kolayca anlayabileceği tarz ve konularda konuşmalar yapıyordu. Haldun kendi kendine söyleniyordu. Birkaç yıl içinde ne çok şey yaşamışız ve ne çabuk unutmuşuz. Hiç de yabancı olmayan bir ses heyecan içinde adını tekrarlıyordu. Haldun, Haldun, ay ne güzel bir sürpriz. Haldun hızla sesin geldiği tarafa döndü. O anda tanımıştı. Her şeyi unutup ayağa kalktı ve kollarını açmış kendini bekleyen güzel kadına sımsıkı sarıldı. Aman Allah'ım, sen misin? Yıllarca yastığa sarılıp sayıkladığı büyük aşkı ve büyük nefreti karşısındaydı. Kollarını açmış Haldun'un sarılmasını bekliyordu. Haldun hasret ve nefret ile Jülide'yi kucakladı. Ne kadar zaman böyle kaldılar farkında değillerdi. Masallarına yaklaşan bir ayak sesi vardı. Haldun Bey kollarını istemeden gevşetti, başını kaldırdı.
Ha, Necdet, geldin mi?
Şey, senden bir şey rica edeceğim. Benim için çok özel olan kuzenimle karşılaştım. Yıllardır Avrupa'daydı. O yüzden görmüyordum. Biraz kuzenimle vakit geçirmek istiyorum. Arsayı görmeye bugün yalnız git, yarın sabah da beraber gider konuyu tartışırız dedi. Hay hay efendim. Resepsiyondakilere gözükmeden Haldun'un odasına çıktılar. Çok geçmeden de Haldun ile Julie de çırılçıplak yataktaydı. Julie de o gün akşamüstü annesini arayıp İtalya'dan gelen arkadaşı Silvana ile birlikte yeni yeni turizm merkezi olmaya başlayan Bodrum'a gideceğini bildirdi. Müyesser Hanım bir anne olarak gerekenleri söyledi ama Julie de bunu anlayacak durumda değildi. Ve o günün üzerinden geçen 10 gün içinde Haldun'un zorla ayrılıp gidebildiği birkaç görüşmenin, birkaç önemli toplantının dışında ikisi de otel odasından, daha doğrusu yataktan çıkamıyordu. Julie de zaten yataktan çıkmayı da kim olduğunu da unutmuş gibiydi. Yine şiddetli seks nöbetlerinin tutsağı olmuştu. Haldun ilk günler bu durumu, Julie'nin kendine olan özlemi, içinde kalan sevginin dışa vurumu gibi algılamış, hem mutlu olmuş, hem de kendince Kenan denen o heykeltıraş bozuntusundan intikamını almıştı. Ve almaya da devam edecekti. Ancak bazı endişeler de yaşamıyor değildi. Julie de normal değil gibiydi. Ne böyle aşk, ne de böyle cinsellik olurdu. Peki bunun kocası neredeydi? Niçin aramıyordu? Kendisinin Ankara'ya dönme zamanı gelmiş de geçmişti bile. Bunu Julie'ye nasıl anlatmalıydı? Konuya nasıl gireceğini bilemiyordu. Yanına yaklaştı ve Julie'nin kadınlık fışkıran şahane vücudunun birkaç yerine öpücükler kondurdu. Julie de hemen yatakta ona yer açtı. Elinden tutup yatağa doğru çekmeye başladı. Julie de şimdi olmaz canım. Bankayla çok önemli bir anlaşmam var. Sonra da Ankara'ya dönmeliyim. İşler ve iki güzel çocuk dört gözle beni bekliyor. Julie de deli gibi yerinden sıçradı. Nasıl yani? Beni burada mı bırakıyorsun? Haldun şaşkın. Seni nasıl? Nereye götürebilirim Julie de? Kocana ne dediğini bilmiyorum ama sonuçta evli bir insansın.
Ben de aynı durumdayım.
Birden acaba boşanmış olabilir miydi diye düşündü. İşte o zaman başına büyük dert almış olacaktı. Hala evlisin değil mi diye sordu Haldun korkuyla.
Kağıt üzerinde evet ve hemen ayrılacağım. Sen de ayrılırsın.
Ben ayrılamam Julie de. Hiç kimseyi senin kadar sevmedim ama Nalan çok iyi bir kadın ve iyi bir annedir. Ve dünya güzeli iki yavrum var. Onu bırakamam. Onu bırakmam için hiçbir sebep de yok.
Ya ben? Bak seninle arada bir buluşup böyle güzel kaçamaklar yapmaya her zaman hazırım. Ama ne karımı ne de yaprak ve toprağımı bırakamam. Evet, seni hala seviyor ve istiyorum. Ancak hayatımı değiştirecek başka bir plan yapamam ve uygulayamam.
Julie de bir anda deliye döndü. Etejerin önünde duran Haldun'un ve kendisinin parfüm şişelerini kristal aynaya fırlattı. Ayna paramparça olmuştu. Sonra sabah gelen kahvaltı tepsilerini odanın dört bir köşesine fırlattı. Haldun şaşkın bir halde öylece bakıyordu. İçinden o ahlaksız adam bunu ne hale getirmiş? Julie de eski Julie de değil, hasta ve acilen tedavi olması gerekiyor diye düşünürken yanına yaklaştı ve ona sıkı sıkı sarıldı. Julie de, senin neyin var? Hiçbir şeyim yok. Sadece mutsuzum. Seni görünce mutluluğu buldum diye sevindim. Sen de sahtekarmışsın. Bak beni bırakıp gidiyorsun.
Kocan seni bırakıp gitti mi?
Hayır, ben onu bıraktım. Neden? Kötü mü davranıyor? Kocavalık vazifesini yapamıyor. Haldun durumu anlamıştı. Fakat kini o kadar büyüktü ki üzüntüden çok memnuniyet duymuştu.
Bak, bugün evine dön. Bir müddet o evliliği yürütmeye çalış. Ben bir şeyler düşüneceğim. Muhakkak sana yardımcı olacağım. Böyle şeyler ani kararlarla olmaz.
Kat görevlileri kapıyı çalıyordu. Haldun kapıyı odanın durumu gözükmeyecek şekilde hafifçe araladı. Görevli iki kadın karşısındaydı.
burayı sonra temizlersiniz diyerek ellerine yüklü birer bahşiş sıkıştırdı. Sonra da Jülide'ye yaklaştı. Hayatım, çok kötü görünüyorsun. Bir saat kadar uyu. Ben hemen gidişimi erteleyip döneceğim. Üzülme canım, sakin ol. Jülide'nin yüzünü mutluluk kaplamıştı. Peki aşkım, seni bekliyorum dedi. Jülide çantasında taşıdığı sakinleştirici ilaçtan bir tane alıp içti ve Haldun'un dönüşünde neler yaşayacaklarını hayal ederek gözlerini kapadı. Jülide yatakta gerinerek gözlerini açtığında güneşin batarken yaydığı o muhteşem kızıl rengi tonlarının otel odasına dolmuş ve duvarları kızıla boyamış olduğunu gördü. Güneş boğaz üstündeki son anlarını yaşarken dünya ile oynaşıyor gibiydi. Bir an nerede ve neden olduğunu anlayamadı. Sonra Haldun ile aralarında geçen konuşmayı hatırladı. Akşam saati gelmişti. Sabahın 10.30'unda ayrılan Haldun hala ortada yoktu. Kalktı, sallanarak telefona kadar gitti. Resepsiyonu aradı. Görevli genç hayli kibardı. Hanımefendi, Haldun Bey geldiğinde siz uyuyordunuz. Hemen gitmesi gerekiyormuş. Sizi uyandırmaya kıyamadı. Otelin ücretini ödedim. Size de verilmesi için bir zarf bıraktı. İsterseniz şu anda, isterseniz yarın öğlene kadar odayı boşaltabilirsiniz. Jüride yatağına düşercesine oturdu. Zarfta ya gidiş sebebini yazıp özür dilemeye çalışan bir not ya da para olmalıydı. Para olabilir miydi? Hıçkırarak ağlamaya başladı. Ben ne haldeyim Allah'ım, bana yardım et, ne olur? Bir hayat kadını gibi benimle geçirdiği günler için para bırakmış olabilir mi? Adi, sefil, ahlaksız Haldun sözünü tamamlayamadı. Jüri de kendiyle hesaplaşmaya başlamıştı. Artık kimsede hata aramamalıyım. Böyle bir duruma düştüğüm için Haldun'dan çok daha sefil olan benim. Otel odasında nikahlı bir kadın olarak günlerdir yaşadığım bu iğrenç durum neydi? Niye kendime sahip olamıyorum? İrade diye bir şeyim yok mu? Sonra çaresizlikle elini yüzüne kapadı ve sarsıla sarsıla ağladı. Yine ani bir kararla yataktan kalkıp yüzünü yıkadı. Çantasını aldı. Buraya gelirken üzerinde olan elbiselerini giydi. Kaç gündür yatağa girdiği siyah dantelli kombinezona tiksinerek baktım. Artık onu giymemeye karar verdim. Onun kiri artık temizlenmez diye söylendi ve kıvırıp çöp kutusuna attı. Jülide asıl temizlenmeyecek olanın kendisi olduğunu ya bilmiyordu ya da bilmemek işine geliyordu. Suçlular kendi suçunu hafifletecek bir şeylere ihtiyacı duyar ve kendince bazı şeyler de bulurdu. Aslında çok yanlış, çok ayıp olarak adlandırdığımız bu durum ciddi bir hastalık belirtisiydi. Jülide'nin hatası bir doktora görünmeyi şiddetle reddetmesiydi. Sonra hızla odadan çıktı. Otelin caddeye açılan kapısına yönelmişti ki genç resepsiyon memuru arkasından koştu. Kabarık bir zarfı uzattı. Jülide bir an zarfı adamın yüzüne fırlatmak istedi ama adamın suçu neydi ki? Başı önünde suçlu gibi zarfı aldı. Hızla caddeye çıktı ve bir taksi çevirdi. Aslında bu zarfa ihtiyacı da vardı. Taksi için bile verecek parası yoktu. Buraya geldiğinde de cebinde ancak bir çay içip otobüs veya dolmuş ile geri dönecek kadar parası vardı. Taksinin içinde de ağlamaya devam ediyordu. Taksi şoförü dikiz aynasından dikkatle bakıyordu. Dayanamadım. Abla, bir sorun mu var? Yardımcı olmaya çalışırım. Sizi nereye götüreceğim? Sorun yok, teşekkür ederim. Annemin çok hasta olduğunu öğrendim. Beni Üsküdar'a harem ile Salacak arasında bir yere bırakmanızı istiyorum. Şoför, biliyorsunuz akşam saati. Araba vapurunda sıra bekleyeceğiz. Farkındayım. Üzülmeyin. Ücretiniz neyse ödeyeceğim. Gerçekten de araba vapurunda büyük bir kuyruk vardı. Kabataş'ta uzunca bir süre bekledikten sonra vapura binmişlerdi. Jüri de ağlamaya devam ediyordu. Sessiz sessiz çaresizliğini, acısını, içine gözyaşını yanaklarına akıtarak ağlıyordu. Eve yaklaşmışlardı. Dostlar apartmanına 100 metre kadar kala indim. Havanın kararması iyi olmuştu. Hanımlar bu saatte evlerinde yemek hazırlıyor olurlardı. Beyler de karşılaşsa bile bir şey sormazlardı. Acı acı güldü. Ben asıl cevabı Kenan için hazırlamalıyım. Nasıl bir şey söyleyebilirim ki? Birden annesine Silvana ile gideceğini söylemiş olduğunu hatırladı. Onunla ilgili bir hikaye uydurmam gerekli diye karar verdim. Evine kimseye görünmeden çıkmıştı. Kenan evde yoktu. Hızlıca soyunup geceliğini giydi. Bugün hiçbir şey yememişti ama aç da değildi. Kenan geldiğimde uyumuş olmalıyım. En azından beni uyuyor zannetmeli diye düşündü. Fakat yatmaya devam edemedi. Zarfın içinde kendisine yazılmış bir not olabilirdi. Birkaç içten güzel sevgi sözlüğü, kaç gündür yaşadıklarından duyduğu mutluluğu ve en kısa zamanda kendisini tekrar arayacağını bildiren birkaç söz. Bütün paraları yatağın üzerine koydu ve tek tek aralarına baktım. Fakat hiçbir şey yoktu. Yine ağlıyordu ama ağladığının farkında bile değildi. Yatağa girdi, pikeyi yüzünü tamamen örtecek kadar çekti.